Ayrım 30 sayfa 450. Wang Chin, Wang Chin diye öfkeyle soludu. Niye sırayı bozdun? Sorun ne? Neden sırayı bozdunuz? Bizim demir ve çelik takımımızın yüzünü kara mı çıkartacaksınız? Siyasi komiserim dedi Wang Chin, kaşlarını çatıp acı çeken bir surat ifadesiyle. Siyasi komiserim, dingil kırılmış. Sabah kırılmaz, akşam kırılmaz, tam da kırılacak zamanı buldu. Savaşa giderken mi kırılıverdi? Ben size önceden arabalarınızı iyice kontrol edin demedim mi? Dedi siyasi komiser gittikçe şiddetlenen bir öfkeyle. O çok gelişmiş kolunu kaldırıp Wang Jin'in yüzüne bir tokat patlattı. Wang Jin amanın deyip başını eğdi. Burnundan kan damlıyordu. Sen benim babamı nasıl döversin diye atıldı oğlan cesaretle. Siyasi komiser bir an durup hemen ardından istemeden oldu. Yanlış yaptım. Ama erzaklar oraya zamanında ulaşmazsa ikinizi birden öldürürüm dedi. Oğlan dingili kasıtlı olarak kırmadık ki. Biz fakir bir aileyiz. Bu arabayı da halamdan ödünç almıştık dedi. Wang Chin yeğeninden eski püskü bir pamuk parçası çıkarıp burun deliklerini tıkarken siyasi komiserim şu dedikleriniz size mantıklı geliyor mu diye mırıldandı. Mantıklı mı diye çıkıştı siyasi komiser kara bir kaplanın öfkesiyle. Erzakı cephe hattına ulaştırmak mantıklı bir iştir. Ulaştıramamaksa hiç mantıklı değil. Bırakın saçmalamayı da yükü sırtlanın bakalım. Bu 240 kilo pirinci bugün Tavugan kasabasına ulaştırmamız gerek. Wang Chin, siyasi komiserim, bize her zaman gerçekçi ve pratik olmamız gerektiğini söylersiniz. Bu 240 kilo pirinci, o daha çocuk, yalvarırım size dedi. Siyasi komiser önce başını kaldırıp güneşe baktı, sonra başını eğip köstekli saatine. Ardından etrafına bakındı. İlk bakışta gözlerini bizim evin el arabasına dikti. Ardından Wang Chao'nun lastikli tekerlekli arabasını süzdü. Wang Chao, işini bilen, yetenekli ve hali vakti yerinde bir berberdi. Ayrıca bekardı. Kazandığı parayı en sevdiği yiyecek olan domuz kellesini harcardı. İyi beslenirdi, kara bir kafası, büyük kulakları ve sağlıklı bir cildi vardı. Daha ilk bakışta çiftçi olmadığını anlardınız. Arabasının içinde tıraş kutusunu ve köpek derisine sarılı olan pahalı yorganını taşıyordu. O küçük arabası akasya ağacından yapılmış ve üzeri tunç yağı ile boyanmıştı. Araba altın sarısı gibi parlıyordu. İyi görünmekle de kalmıyor, ayrıca çok da hoş kokuyordu. Yola çıkmadan önce o plastik lastiklere iyice hava basıp şişirmişti. Çakıl taşları döşeli sert yolda araba kuş gibi hafif ilerlerken içindekiler hiç sarsılmıyordu. Wang Chao sağlıklı ve güçlü bir adamdı. Koynunda her zaman ufak bir içki şişesi taşırdı. Yol boyunca arada bu şişeden çaktırmadan içtiği olmuştu. Ağzında bir melodi tutturmuş, hiç acelesi yokmuş gibi yolun keyfini çıkararak yürümüştü. Biz göçmen takımının asilzadesiydi anlayacağınız. Siyasi komiserin kara gözleri yuvalarında dönendi. Yüzüne bir gülümseme takınıp yolun kenarına yürüdü. İçten bir tavırla, "Sizler nereden geliyorsunuz öyle?" diye sordu. Kimse cevap vermedi. Çünkü herkes o sırada oğlanlarının ellerine sildiği kavak ağacında kalan siyah yer lekelerine bakıyordu. Bir sıra gümüşlü kavak ağacı vardı. Bir ağaç, ardından bir ağaç daha. Önce sıralanmış, dalları birbirine girmiş, uzamış, ta göğe kadar uzanıyorlardı. Komiser bakışlarını hızla Wang Chao'nun yüzüne çevirdi. Yüzündeki gülümseme yerini birden bir dağ gibi heybetli ya da bir tapınak gibi kasvetli bir ifadeye bıraktı. Sen neyle meşgulsün bakayım diye soruverdi birden Wang Chao'nun ışıl ışıl parlayan yağlı geniş yüzüne bakarken. Wang Chao aptal aptal kafasını çevirdi, dili bağlanmıştı. Bakıyorum da sen dedi siyasi komiser sert bir ifadeyle, görünüşe göre bir toprak ağası değilsen zengin bir köylü olmalısın. Zengin bir köylü değilsen de kesin bir dükkanın vardır. Her ne olursan ol, alın teriyle para kazanmadığın kesin. Sen diğerlerinin sırtından geçinen bir parazitsin. Komutanım dedi Wang Chao, yanlış anlamışsınız. Ben berberim. Ekmeğimi iki elimle kazanırım. Evim iki göz, yıkık odadan ibaret. Tarlam yok. Ne karım ne de çocuğum var. Bir kendim yerim, evde o yüzden aç yoktur. Yarını düşünmem, yemeğimi yer, günümü yaşarım. Mesleki geçmişimden dolayı bana orta sınıf köylülere eşdeğer bir küçük esnaf vasfı verdiler. Basit işlerden anlarım. Saçmalık dedi tek kollu adam. Benim şu iki gözümde tek gördüğüm ağzı laf yapan bir papağan olduğun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Arabana el koyuyoruz. Ardından baba oğul Wang Jin'lere dönüp çabuk olun pirinci indirip şu arabaya yükleyin hadi dedi. Komutanım dedi Wang Chao. Bu küçük arabaya bu yaşıma kadar kazandıklarımın yarısını harcadım ben. Fakiri kendi malından yoksun bırakamazsınız. Tek kollu adam öfkeyle, zafer için ben bir kolumu feda ettim. Senin şu arabanın değeri nedir ki? Cephedeki askerlerimiz erzak bekler. Peki buna da karşı çıkmaya cesaret edecek misin?" dedi. Wang Chou, "Komutanım, siz benimle aynı bölgeden değilsiniz. Aynı ilçeye bile bağlı değilsiniz. Neye dayanarak arabama el koyuyorsunuz?" diye sordu. Tek kollu adam, "Sen ne bölgesi, ne ilçesinden bahsediyorsun öyle? Bu yaptığımız cepheye destek amaçlıdır." dedi. Wang Chou, "Olmaz, itiraz ediyorum." diye çıkıştı. Tek kollu adam bir dizinin üzerine çöküp tükenmez bir kalem çıkardı. Kalemin kapağını dişleriyle açtı. Ardından yumruk büyüklüğünde bir kağıt parçası çıkarıp dizinin üzerine koydu. Kağıdın üzerine kargacık burgacık bir şeyler karalarken, "Adın ne senin? Hangi ilçenin hangi bölgesindensin?" diye sordu. Wang Chou hepsine tek tek cevap verdi. Tek kollu adam, "Siz kaymakamınız Luo Liren benim eski silah arkadaşımdır. Şöyle yapalım. Savaş bittikten sonra bu kağıdı ona verirsin, o da sana karşılığında yeni bir araba verir." dedi. Wang Chou bizi işaret ederek, "Komutanım, bu kadın kaymakam Lu'nun kaynanasıdır. Bunlar da karısının ailesi." dedi. Tek kollu adam, "Hanımefendi, siz şahidim olun. Kendisinde durumun acil olduğunu ve Bohai bölgesi 8. milisinden siyasi komiser Guo Mufo'nun köylü Wang Chou'dan bir el arabası ödünç aldığını söyleyin ve bu durumu daha sonra benim için halletmesini isteyin ondan lütfen." dedi. "Tamamdır bu iş," dedi tek kollu adam kağıt parçasını Wang Chou'nun eline tutuştururken. Sonra Wang Jin'i azarlayarak, "Daha ne bekliyorsunuz? Eğer bu erzak zamanda cepheye ulaşmazsa baba oğul ikiniz de kırbacın tadına bakarsınız ve ben Guo Mofu, ben de kurşunun tadına bakarım." dedi. Guo Mofu Wang Chou'nun burnunu işaret ederek, "Eşyalarını hemen indir arabadan." dedi. Wang Chou, "Komutanım, peki ben ne yapacağım şimdi?" diye sordu. "Eğer için rahat etmeyecekse bizimle birlikte gelebilirsin. Bizim liste birini daha doyurabilecek kadar erzak var." dedi siyasi komiser. "Savaş bitince de arabanı alır gidersin." "Komutanım," dedi Wang Chou gözyaşları içinde, "ama ben oradan daha yeni kaçtım." "Silahımı çıkarıp kafana bir kurşun sıkmamı mı istiyorsun sen?" dedi siyasi komiser iyice öfkelenerek. "Bizler devrim adına kanımızı akıtıp kendimizi feda etmekten korkmuyoruz. Şu küçük el arabası için bu kadar patırtı çıkarmanın gereği yok." Wang Chou çenesini titreterek zavallı bir ifadeyle anneme, "Teyzeciğim, siz benim şahidimsiniz." dedi. Annem başını sallayarak onayladı. Baba oğul Wang Jin'ler ahşap tekerlekli arabalarının üzerindeki erzakı Wang Chou'nun lastik tekerlekli arabasına yükleyip neşe içinde yola koyuldular. Tek kollu adam nazik bir baş hareketiyle annemi selamlayıp koca adımlar atarak adamlarının peşine düştü. Wang Chou kıç üstü yorganın üzerine oturdu. Yüzünde acı bir ifadeyle kendi kendine söyleniyordu. "Ne talihsiz başım varmış. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen neden gelip hep beni bulur? Kimi gücendirdim ki ben?" şişman yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Sonunda dağın eteklerine vardı. Çakıl taşı döşeli geniş yol burada keçi bağırsağını andıran onlarca patikaya dönüşüp dağın tepesine kadar uzanıyordu. O akşam gruplara ayrılan göçmenlerin arasında çeşit çeşit lehçe duyuldu. Akşam karanlığının soğuğunda birbirleriyle çelişen haberler yayıldı etrafa. O gece dağın eteklerindeki çalıların arasına sokulup acı çektik. Güneyden ve kuzeyden gök gürültüsünü andıran boğuk patlama sesleri duyuldu. Ardı ardına fırlayan top mermisi parçaları göğün mürekkep karasını deldi geçti. Gece yarısı hava çok soğuk ve nemliydi. Soğuk rüzgarlar dağın derin yarıklarından yılan gibi sürünerek sığınağımızın üzerindeki yaprakları ve ağaç dallarını titretti. Yapraklar hışırtıyla yere döküldü. Tilkiler yuvalarında kederli çığlıklar attı. Vadide kurtlar uludu. Hasta çocuklar kedi gibi inledi. Yaşlılar gong çalıyormuş gibi öksürdü. O gece gerçekten de zorlu bir geceydi. Gün aydınlandığında vadide yatan onlarca ceset gördük. Aralarında çocuklar, yaşlılar, hatta gençler bile vardı. Bizim aileden donarak ölen olmadı çünkü diğer ağaçların tüm yaprakları dökülmesine rağmen bizim altına sığındığımız o tuhaf budur ağaçların altın sarısı yapraklarının bir tanesi bile dökülmemişti. Ağacın altında ayrıca kalın bir kuru ot tabakası vardı. Birbirimize sıkıca sarılıp o tek yorganımızı başımıza örtmüştük. Keçim de sırtıma iyice dayanıp beni rüzgardan korumuştu. Gecenin en zor kısmı gece yarısından sonraydı. Güneyden gelen yoğun patlamalar sadece gecenin sessizliğini derinleştirdi. İnsanların acı iniltileri kalbimizde derin yaralar açıp tüm vücudumuzu titretti. Bizim oranın yerel operalarından kedinin miyavlamasının tanıdık melodisi kulaklarımızda çınladı. Bu melodi bir kadının iç çekişiydi. Sessizliğin sesi. Taşlara nüfuz etti. Aşırı soğuk, aşırı nem ve karanlık bulutlar başımızın üzerindeki soğuk yorganı işledi. Sonra yağmur başladı. Soğuk bir sağanak yağmur damlaları yorganın üzerine düştü. Hışırdayan sarı yaprakların üzerine düştü. Dağın yamaçlarına düştü. Mültecilerin başının üzerine düştü. Uluyan kurtların kalın kürklerine düştü. Yağmur yağarken düşen damlaların çoğu yere düşmeden dağ havada katılaşıp yerde buz parçalarına dönüştü. Birden 3. Fan amcanın elinde tuttuğu bir meşale rehberliğinde bizi ölümden kurtardığı o geceyi hatırladım. Meşale elinde gecenin karanlığında dans eden kırmızı bir tel gibi duruyordu. O gece ben sütün sıcak okyanusuna dalmıştım ve iri memeleri kucakladığımda neredeyse cennete uçacaktım. Ama şimdi o korkunç sanrılar başladı. Gecenin karanlık perdesini delen altın sarısı bir ışık hüzmesi gibi. Bobbitt'in projektöründen çıkan ışık demeti gibi. Binlerce buz parçası gümüşlü böcekler gibi ışık demetinin içinde dans ediyordu. Sonra uzun saçları dalgalanan bir kadın göründü. Üzerine bulutlardan kırmızı bir elbise giymişti. Elbisenin üzerinde binlerce ışıl ışıl parlayan sedef kalkmalar vardı. Kimi uzun uzun, kimi de kısa kısa parlıyordu. Kadının yüzü bir an Lady oluyor, sonra kuş perisine dönüşüyordu. Ardından tek memeli ihtiyacın geliyor, sonra birden oruz kadına dönüşüyordu. Çok güzel gülümsüyordu. Gözleri büyüleyiciydi. Uçucu bir hafifliği vardı. Şeytani de bakıyordu ama çok çekiciydi. Kalbime bir kanca gibi saplandı. Gözlerine dolan küçük gözyaşı damlaları yay gibi kirpiklerinde asılı kaldı. O bembeyaz dişleriyle dudaklarını hafifçe ısırdı. Kan kırmızısı sonra benim el parmaklarımı ısırdı. Ardından da ayak parmaklarımı. O ince beli ve kiraz gibi göbeği belli belirsiz görünüyordu. Bakışlarımı göbeğinden yukarıya doğru kaydırınca gözlerim birden sıcak yaşlarla doldu. Yüksek sesle inlemeye başladım. O üzerleri yakutla süslenmiş, saf altından yapılmış iki meme pembe bir peçenin altına gizlenmişti. Sesi sanki çok yüksek bir yerlerden aşağı doğru süzülüyordu. Dua et, Şanguanların oğlu, ben senin tanrınım. Meğer tanrı aslında bir çift memeymiş. Tanrı istediği şekle girebilir. Bu dönüşüm sınırsızdır. Kalbini ne sarhoş ediyorsa hemen ona dönüp sana görünür. Yoksa ona nasıl tanrı diyebilirsiniz? Sana ulaşamıyorum, çok yüksektesin. Sonunda aşağı indi, başını kaldırıp bana baktı. Peçeyi kaldırdı. Peçe onun etrafında su gibi akıp gitti. Vücudu süzülüyordu. O memeler, tanrım, bazen alnıma sürtünüyorlar, bazen de yanaklarıma değiyorlardı. Ama hiçbir zaman ağzıma dayanmadılar. Yemi yakalamak için sudan sıçrayan bir balık gibi defalarca sıçradım. Ağzımı kocaman açtım ama her seferinde geri düşüyor, bir türlü hedefi tutturamıyordum. Çok üzgün ve çok tedirgindim ama umutlu bir üzüntü ve umutla dolu bir tedirginlikti. Yüzümde sinsi ve çekici bir gülümseme vardı ama bu sinsiliğe karşı koyamıyordum. Bal gibiydi. Memeler gibi kırmızı mor tomurcuklara benziyordu. Bu tomurcukların şekli üzeri çiğ kaplı çileklere benziyordu. Meme uçları bala batırılmış çilekti sanki. Bir gülümsemeyle beni şımartıp göklere çıkardı. O gülünce hemen yere diz çöktüm. Böyle süzülüp durmasam diyorum. Seni ısırmama izin ver ne olur. Seninle birlikte uçmak istiyorum. Seninle birlikte uçup bulutların 9 kat üzerine hiçbir yere gitmek istemiyorum. Saksanların oluşturduğu gök köprüsüne çıkmak istiyorum. Senin için dudaklarımı bükmeye hazırım. Gagaya dönüşsünler, vücudumda tüyler çıksın. Kollarım kanada dönüşsün, ayaklarım birer pençe olsun. Biz Şanguan çocuklarının kuşlarla çok yakın bir bağı vardır. O zaman aç kanatlarını dedi. Sonunda vücudumda tüylerin çıktığını duyumsadım. Garip bir ağrı başladı. Ateşlendim. Yintong, Yintong. Annem bana sesleniyordu. Annem beni sanrıdan uyandırdı. Annemle büyük ablam karanlığın ortasında kollarıma ve bacaklarıma masaj yaparak beni yaşam ve ölüm arasındaki uçurumun kenarından geri çektiler. Sabahın puslu aydınlığında çalıların içinden birilerinin bağırdığını duydum. İnsanlar sevdiklerinin katılaşmış cesetlerine bakıp feryat fidan ağlayarak acılarını dillendiriyordu. Ama başımızın üzerindeki ağacın sarı yaprakları ve üzerimizdeki eski püskü yorgan sayesinde bizim haledeki 7 boğazın kalbi hala atıyordu. Annem Pandi'nin ona verdiği haplardan hepimize birer tane verdi. Ben istemeyince annem kapı keçimin ağzına tıkıştırıverdi. Keçim hapı bitirdikten sonra çalıların yapraklarını yemeye başladı. Çalıların yaprak ve dalların üzeri şeffaf bir buz tabakasıyla kaplıydı. Büyük çakıl taşlarıyla kaplı vadinin üzerinde de bir buz tabakası vardı. Hiç rüzgar esmiyordu ama o soğuk yağmur yağmaya devam ediyordu. Dallar takır tukur sallanırken dağa çıkan patikalar bir ayna gibi parlıyordu. Eşeğini çekiştiren bir göçmen, eşeğin üzerinde bir kadının cesedi vardı. Dağa çıkan patikalardan birinden yola koyulmuştu. Ama eşeğin toynakları durmadan kayıyordu, yere düşüyor, sonra tekrar ayağa kalkıyor ama her seferinde yine kendini yerde buluyordu. Adam eşeğe yardım edeyim derken kendi de kayıp yere düştü. Adamla eşek sudan çıkmış sıpa gibi sırılsıklam olmuştu. Kadının cesedi eşeğin sırtından düşüp vadiye doğru kaymaya başladı. Bu sırada altın gibi benekleri olan bir Pars, ağzında küçük bir çocukla hafif ve çevik adımlarla vadinin içindeki büyük kayaların üzerinden dengesini korumaya çalışarak sıçramaya başladı. Taçı başı darmadağın olmuş bir kadın Pars'ın arkasından ağlayarak koşturuyordu. Kadın üzeri buz tutmuş kayalara korkusuzca tırmanıyor, kayıp düştüğünde tekrar ayağa kalkıp hiç pes etmeden yine kayaya tırmanıyordu. Sonra ayağa kayınca yine yere düştü. Kadının çenesi yarıldı, dişleri kırıldı. Başının arkasından siyah kanlar süzülüyordu. Tırnakları parçalandı. Ayak bileği burkuldu, omuzu çıktı. Belki iç organları bile hasar görmüştür ama kadın yine de bana mısın demeden Pars'ı takip ediyordu. Pars soluksuz kalana kadar hayvanın peşini bırakmadı. Sonunda Pars'ı kuyruğundan yakalamayı başardı. İnsanlar çok zor bir duruma düşmüştü. Hareket ettiklerinde kayıp düşüyorlar, hareket etmezlerse de soğuktan donarak ölüyorlardı. Kimsenin burada durup da donarak ölmeye niyeti yoktu. Bu yüzden durmadan kayıp düşmeye ve asıl amaçları olan tahliyeyi unutmaya başladılar. Dağın tepesindeki tapınak çoktan soğuk soğuk parlayan bir beyazlığa dönüşmüştü. Dağın yarı yolundaki ağaçlar da bembeyaz olmuştu. Soğuk yağmur damlaları o yükselti de kara çevirmişti. Dağa çıkmaya cesaret edemeyenler dağın eteklerinde volta atmaya başladı. Dağın eteklerindeki bir kavuşuk ağacın üzerinde Berber Wang Chao'nun cesedini gördük. Kendini ağacın bir dalına bağladığı kemeriyle asmıştı. Dal bir yay gibi gerilmişti. Her an kırılabilirdi. Ayaklarının ucu yere değiyordu. Pantolonunu dizlerinin altına kadar inmişti. Beline sardığı pamuklu ceketinden görünen kalçalarıyla hiç de kötü görünmüyordu. Ölürken bile iyi görünmek istemişti. Şöyle bir yüzüne baktım. O morarmış geniş yüzünden eski püskü bir kumaş parçası gibi dışarı fırlamış dilini görünce hemen başımı çevirdim ama o günden sonra onun o ölü yüz ifadesi her gün rüyalarıma girmeye başladı. Kimse onu umursamadı bile. Basit ve dürüst insanlar gibi görünen birkaç kişi onun o pahalı yorganı ve köpek derisi için birbirleriyle dalaştı o kadar. Yağmalama çekiştirmekten ısırma aşamasına girdi. Dayan gibi bir adam birden bir çığlık attı. Adamın kepçe kulaklarından biri fareye benzeyen bir güdük tarafından ısırılarak koparıldı. Güdük kulağı eline tükürdü. Elinde bir iki kere evirip çevirdikten sonra Dalyan'a fırlattı. Ardından o köpek derisine sarılı ağır mı ağır pahalı yorgunu kucakladığı gibi parmak uçlarında süzülür gibi nedense akıllı bir seçimle basınca kayıp da düşmeyeceği yerleri seçmeye özen göstererek hızla uzaklaştı. Yaşlı bir adamın yanına geldi. Yaşlı adam normalde arabasının başına alıp gitmesini önlemek için kullandığı çatal şeklindeki bir sopayı hemen güdüğün başına geçiriverince güdük bir un çuvalı gibi yere serildi. Yaşlı adam sırtını bir ağaca verip elindeki sopayla yorganı etrafındakilerden korumaya çalıştı. Birkaç gözü kara genç şeytanın aklına yorganı yaşlı adamdan çalma düşüncesi geldi. Ama yaşlı adamın sopasını şöyle bir savurmasıyla hepsi kendini yerde buldu. Yaşlı adam pamuklu bir cübbe giymiş, üzerine de kaba kumaştan bir kuşak bağlamıştı. Kuşağın üzerinde piposu ve tütün kesesi asılıydı. Uzun beyaz sakalları nokta nokta buzlanmıştı. "Ölmekten korkmayan varsa buyursun gelsin," diye bağırdı, kulak durmalayan tiz bir sesle. Hemen ardından yüzü daralıp uzamış gibi göründü ve gözleri yeşile döndü. Ona saldırmayı düşünenler hızla uzaklaştı. Annem nihai bir karara vardı. Güneybatı'ya yönelip eve geri dönmek. Annem el arabasını kaldırıp sendeleyerek yola koyuldu. Arabanın buz tutmuş dingili kulaklarını tırmalayan bir gıcırtı çıkartıyordu. Garç garç. Her tam dönüşte bir garç. Diğerlerini de örnek olmuştuk. Bizim ardımızdan pek çok kişi hiç ses çıkarmadan peşimize düştü. Bazıları o kadar hevesliydi ki hızlanıp bizi geçtiler. Böylece köye dönüş yoluna koyulduk. Buz parçaları tekerleklerin altında çatırdayıp patlamaya başladı. Ama yağan yağmurla birlikte hemen eski hallerine döndüler. Çok geçmeden yağmurla karışık, saçma büyüklüğünde dolu taneleri yağmaya başladı. Kulaklarımıza çarpıp yüzlerimizi çizdiler. Vahşi dağda yüksek sesli bir kakofoni yaşandı. Geldiğimiz yöne doğru ilerlemeye devam ettik. Annem arabayı itiyor, büyük ablamsa çekiyordu. Ablamın ayakkabılarının topukları parçalanmıştı. Donmuş ve yer yer yarılmış topuklarıyla arabayı çekerken sanki yangi dansı yapıyor gibiydi. Dipnot, yangi, geleneksel bir Çin dansı. Annem ne zaman arabayı biraz eğse ablam hemen yere düşüyordu. Arabayı çektiği ip o kadar gergindi ki birkaç kez tepe taklak yere düştü. Ablam bir yandan arabayı çekiyor, bir yandan da sale sümük ağlıyordu. Şazavuva ve ben de ağladık. Ama annem ağlamadı hiç. Gözleri mavi mavi parlıyordu. Dudaklarını ısırıp tüm gücünü topladı. Çok dikkatli ilerliyordu ama cesur ve kararlı adımlar atıyordu. Küçük ayaklarını iki küçük kürek gibi kullanarak toprağa sağlam adımlarla neredeyse toprağa kazarak basıyordu. Sekizinci ablam hiç ses çıkarmadan annemi takip ediyordu. Annemin hepsisine tutunan eli çürümüş ve içine akıtan bir patlıcan gibi görünüyordu. Benim keçi de gerçekten iyi bir keçiydi. Sanki yapışmış gibi adım sektirmeden peşim sıra geliyordu. O da sık sık yere düşüyordu ama düştüğü gibi yerden kalkıp uçarcasına yola devam ediyordu. Keçimin tüysüz memelerini soğuktan korumak için annem yine tüm marifetini konuşturmuştu. Beyaz bir kumaşta büyük bir cep yapıp keçimin memelerini örtmüştü. Bu büyük cebin iki yanından çıkan ipleri keçinin sırtını düğümlemişti. Isı yalıtımını korumak içinse cebin içine iki tavşan kürkü koymuştu. Bu tavşan kürkleri bana Şah Yüelang'ın ablama deli gibi aşık olduğu zamanları hatırlattı. Üt keçimin gözleri şükran bildiren gözyaşlarıyla doldu. Burnundan çeşitli mırıltılar çıkardı. Bu onun kendi diliydi. Kulakları donmuştu, o pembe kırmızı bacakları buzdan ya da yeşimden oyulmuş heykeller gibi pürüzsüzdü. Memelerini soğuktan korumak için alınan önlemlerden sonra mutlu bir keçiye dönüşmüştü işte. Bu cep ve içindeki tavşan kürkü onu soğuktan korumanın yanı sıra sütyen işlevi de görüyordu. Bu bir buluştu aynı zamanda. Daha sonra ben bir sütyen uzmanı olunca yüksek ve soğuk bölgelerde yaşayan kadınların kullanması için tavşan derisinden sütyenler tasarlarken işte bundan esinlenecektim. Hızlı adımlarla eve dönmeye çalışırken öğle vakti etrafı kavak ağaçlarıyla çevrili olan o çakıl taşı döşeli geniş yola vardı. Yol sanki cam döşenmiş gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çok geçmeden dolu tanelerinin yerini alan kar, ağaçları ve iki yana uzanmış vahşi doğayı beyaza boyadı. Yolda pek çok kaskatı olmuş cesede rastladık. İnsan ve hayvan cesetlerine. Arada sırada karşımıza birkaç serçe, saksağın ve sürün ölüsü de çıkıyordu. Ama hiç karga ölüsüne rastlamadık. Kargaların siyah tüyleri o bembeyaz fonda masmavi ve ışıl ışıl görünüyordu. Gagalarını acıtan kas katı cesetleri gagalarken gak gak diye çığlıklar atıyorlardı. Sonunda şansımız döndü. Önce bir at ölüsünün yanında yarım çuval kıyılmış saman, bakla ve kepek bulduk. Keçi bir rışım karnına doyurdu. Çuvaldan geri kalanları ise onları kar ve soğuktan korusun diye dilsiz kardeşlerin ayaklarına koyduk. Keçi yemlendikten sonra biraz kar yaladı. Bana doğru başını sallayınca mesajı aldım. Tekrar yola koyulduğumuzda Şazavua kavrulmuş buğday kokusunu aldığını söyledi. Annem onu kokunun peşine düşmesi için cesaretlendi. Yolun dışında mezarlığa bakan tek odalı küçük bir kulübe bulduk. İçeride ölü bir askerin hemen yanında iki çuval kavrulmuş buğday vardı. Artık o kadar çok ölü görmüştük ki hiçbirimiz korkmuyorduk. Geceyi mezarlıktaki o küçük kulübede geçirdik. Annem ve büyük ablam o genç askerin ölüsü dışarıya sürükledi. Asker intihar etmişti. Silahı kucağına alıp namluyu ağzına sokmuş, yırtık çoraplarını çıkarıp tetiği baş ayak parmağıyla çekmişti. Mermi kafatasını parçalamıştı. Fareler kulaklarını kemirmiş, burnunu yemiş, sanki ince bir söğüt dalının kabuğunu soyar gibi parmaklarını yiyip geriye sadece beyaz kemiklerini bırakmışlardı. Annemle ablam onu dışarıya sürüklerlerken kırmızı gözlü bir fare ordusu da onlarla birlikte dışarıya çıkmıştı. Annem ondan aldığımız kavrulmuş buğdaylara minnetini göstermek için bitkin vücuduyla cesedi sürükledikten sonra yere diz çöktü. Askerin belindeki süngüyü alıp donmuş toprağa kazdı. Yeterince derin bir çukur açtıktan sonra askerin kafasını çukura gömdü. Annemin toprakta böyle küçük bir delik açması hayatlarını deliklerin kralını açarak geçiren fareler için pek de önemli bir şey değildi. Ama bunu yapmak annemin içini rahatlattı. Kulübe bizim küçük ailemizi ve ailemizin keçisini barındırmak için çok küçüktü. Ancak sığışabildik. El arabasını kapının önüne çektik. Annem üzerine askerin beyin parçaları yapışmış tüfeğini kucağına alıp kapının yanına oturdu. Gece ilerledikçe küçük kulübemize girmeye teşebbüs eden çok oldu. Bu insanların arasında hırsızların ve dolandırıcı serserilerin yokluğunu hiç çekmedik. Ama annem hepsini tüfeğiyle korkutup kaçırttı. Koca hızlı ve gözlerinden kötülük akan bir adam anneme meydan okudu. ''Ateş etmeyi biliyor musun bari?'' Bunu der demez içeriye doğru atıldı. Annem elindeki tüfekle adamı dürttü. Silah kullanmasını bilmiyordu. Shangguan Lady tüfeği annemin elinden kaptığı gibi mekanizmayı çekip içine bir şifşek koydu. Sonra mekanizmayı geri itip fişeği mermi yatağına yerleştirdi. Hemen ardından adamın başına nişan alıp tetiği çekti. Bir duman bulutu vızıltıyla tavana doğru yükseldi. Shangguan Lady'nin büyük bir beceriyle tüfeği ateşlemesi bana onun Shai Yueleng'in peşinde bir savaş alanından bir savaş alanına koşturmasının şanlı tarihini düşündürdü. O koca ağızlı adam bir köpek gibi sürünerek kaçtı. Annem Shangguan Lady'ye minnet dolu gözlerle baktıktan sonra ayağa kalkıp yanımıza geldi. Kapıya koruma görevi ablamındı artık. O gece öyle tatlı bir uykuya daldım ki kırmızı güneşin ışınları karlı beyaz dünyanın üzerine vurana dek deliksiz uyudum. Gerçekten de dizlerimin üzerine çöküp anneme bu hayaletlerin oturduğu yerde kalmamız için yalvarmak istiyordum. Bu yanı başında görkemli bir mezarlık yükselen kulübeden ayrılmalıyım. Bu beyaz şapkalar takan kara çamlardan ayrılmalıyım. Buradan ayrılmayalım. Burası çok mutlu ve çok şanslı bir yer dedim. Gerçekten de dizlerimin üzerine çöküp anneme bu hayaletlerin oturduğu yerde kalmamız için yalvarmak istiyordum. Bu yanı başında görkemli bir mezarlık yükselen kulübeden ayrılmayalım. Bu beyaz şapkalar takan kara şamlardan ayrılmayalım. Buradan ayrılmayalım. Burası çok mutlu ve çok şanslı bir yer dedim. Ama annem çoktan el arabasını itmeye başlamıştı bile. Önümüze düşüp yeniden yola koyuldu. O mavimsi tüfek Lu Shengli'nin yanına uzanmıştı. Bizim eski püskü yorganın altına. Yolda yarım ayak kalınlığında kar vardı. Kar ayaklarımızın ve arabanın tekerlekleri altında gıcırdıyordu. Artık çok sık düşmüyorduk. İlerlememiz de hızlanmaya başlamıştı. Güneş gözlerimizi kör edecek kadar çok parlıyordu. Ve bu ışık insanları olduğundan daha esmer gösteriyordu. Ne renk bir şey giymiş olursanız olun kapkara görünüyordunuz. Annem o gün daha bir cesurdu. Bu belki de küfenin içindeki tüfeğin varlığından ve Lady'nin onu kullanmayı bilmesinden kaynaklanıyordu. Öğleye doğru bir parça despotluk da yapmaya başladı. Güney cephesinden geri çekilen avare bir asker bizim arabayı aramak istediğinde annem kolundan yaralıymış gibi yapan askerin yüzüne okkalı bir tokat savurdu. Öyle bir tokat savurmuştu ki askerin gri kepi bile başından düştü. Asker kepini bile almadan koşarak uzaklaştı. Annem kepi yerden kaldırıp benim keçinin başına geçirdi. Başına askeri bir kep takılan keçim çalımla yürüdü. Etrafımızda bulunan açıktan ya da soğuktan ölmek üzere olan göçmenler onu görünce kapkara dudaklarını ayırıp son kalan güçleriyle kulağa ağlamaktan bile daha nahoş gelen bir gülüş kopardılar. Ertesi sabah keçi sütümü içtikten sonra içime bir ferahlık doğdu. Düşüncelerim daha canlı ve algılarım daha keskin oldu. Etrafa bakınınca ilçe hükümetinin matbaa makinesinin ve içi önemli belgelerle dolu olan metal kutusunun yolun kenarına bırakılmış olduğunu fark ettim. Peki bunları taşıyan adamlara ne olmuştu? Bilmiyordum. Yakatır Birliği neredeydi? Bunu da bilmiyordum. Yolun üzerinde hemen bir şamata başladı. Sedyeli birlikler durmadan inleyen yaralı askerleri güneye doğru taşıyordu. Sedye taşıyıcılarının yüzleri ter içinde kalmıştı ve yorgunluktan inek gibi soluyorlardı. Ayaklarını sanki kara tekmelermiş gibi sürüyerek ve çok düzensiz adımlarla yaralıları taşıyorlardı. Baştan aşağıya beyazlar içinde olan bir kadın sedye taşıyıcılarının ardı sıra sendiriyordu. Taşıyıcı gençlerden biri kıç üstü yere oturunca sedye sarsıldı ve üzerindeki yaralı acı çığlıklar atarak yere yuvarlandı. Yaralının yüzü sargı beziyle çevrilmişti. Sargı bezlerinin arasından sadece iki burun deliği ve ağzı görünüyordu belli belirsiz. Sırtında deri bir kutu taşıyan ince ve uzun yüzlü bir kadın asker koşarak geldi. Onu ilk bakışta tanıdı. Bu asker tanktı. Pandi'nin silah arkadaşı. Taşıyıcıları kaba bir dille azarlamasına rağmen yaralıları çok yumuşak bir dille teselli etti. Göz kenarlarında kaz ayakları ve alnında çok derin kırışıklıklar belirmişti. O ateş gibi canlı olan genç asker şimdi bitkin ve ağırbaşlı bir kadına dönüşmüştü. Bize bakmadı bile. Annem de hiç onu tanımış gibi görünmüyordu. Sedye taşıyıcıların oluşturduğu sıra hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu. Onların yolunu kapatırız korkusuyla neredeyse yolun kenarına yapıştık. Sedye alayı sonunda geçiş törenini tamamlayınca o üzeri karla kaplı bembeyaz yol ayak altında ezilmekten tam bir kesmekeşe dönüştü. Eriyen kar pis bir su ve çamur tabakasından başka bir şey değildi artık. Henüz erimemiş karların üzerinde ise onu çürümeye yüz tutmuş bir deriye benzeten taze kan damlaları vardı. Bu görüntü gerçekten şok ediciydi. Burun deliklerim eriyen kar ve taze insan kanı kokusuyla dolunca kalbim sıkıştı. Bir de terin o ekşi ve leş kokusu vardı. Tekrar yola koyulduğumuzda artık eskisinden daha temkinliydik. Hatta başındaki askeri keple çalımla gezen süt keçim bile korkmuş görünüyordu. Bu haliyle savaşta ilk gününde olan çaylak bir askeri andırıyordu. göçmenler yolun üzerinde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Büyük bir ikileme düşmüşlerdi. Ya ilerleyecek ya da geri döneceklerdi. Hiç şüphe yoktu ki önlerinde bir savaş alanı uzanıyordu. Eğer güneybatıya giden yolu takip ederlerse kendilerini doğruca savaşın ortasına atmış olacaklardı. Silah ormanı ve kurşun yağmurunun tam içine ve hepsi de silahların gözü olmadığını, kurşunun adres sormadığını ve top mermisinin parçalarının hiç de kibar konuşmadığını biliyorlardı. Askerlerse dağdan inmiş kaplanlardı ve ot yemiyorlardı. İnsanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakıp karşı tarafın bir şeyler söylemesini beklediler ama kimse konuşmadı. Annem kimseye bakmadan arabayı itip kararlı adımlarla öne doğru yürümeye başladı. Arkama döndüğümde göçmenlerden bazılarının geriye, kuzeydoğuya doğru yöneldiğini, bazılarının ise kuyruk gibi peşimizden geldiğini gördüm. Ayrım sonu sayfa 466.